Ayrım 13. Son Tanık Glenn Mead. Sayfa 142. 18. Kısım. Belgrad. O cuma akşamının erken saatlerinde JFK havaalanından kalkan dev bir Airbus A340 Lufthansa uçağı Atlantik üzerinden varış noktası Frankfurt'a doğru yol alıyordu. Business kabininin 11A numaralı koltuğuna rahatça yerleşmiş, terzi elinden çıkma pahalı bir takım elbise giymiş orta yaşlı ve tıknaz adamın Belgrad'a aktarmalı uçuşu vardı. Yanında sadece küçük bir valiz. Bütün gece boyunca gözünü kırpmadı. Kucağındaki kilitli evrak çantasını gözünden hiç ayırmadı. Çantada paha biçilemeyecek bir emanet bulunuyordu. Airbus'un cumartesi sabahı 8'de Frankfurt'a inmesinden topu topu 2 saat sonra aktarma uçağına biniyordu. Fransa'nın Lyon kentindeki Interpol Genel Merkezi'nde adamın sadece 2 fotoğrafı vardı. Birincisi kasıtsız adam öldürme ve organize suç örgütü üyeliğinden aldığı 7 yıllık cezayı çektiği bir Belgrad hapishanesinde çekilmişti. Resimde 26 yaşında kalın enseli, koyu saçlı bir genç görünüyor, kırık burnu ve çizgi halindeki dudakları pek karşısına çıkılacaklardan olmadığını anlatıyordu. Interpol'deki ikinci fotoğraf, birincisinden 5 yıl sonra binbaşı rütbesiyle katıldığı Sırp milisleri zamanında çekilmiş bir resimdi. Gören hiç kimse onu Interpol fotoğrafındaki adama benzetemezdi. Üzerinden 20 yıl geçmiş, başında neredeyse hiç saç kalmamıştı. 20 kilo fazlası vardı ve plastik cerrahi çenesini doğrultmuş, boksör burnunu düzletmiş ve gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları silmişti. Pasaportundaki fotoğraf yeni görünüşüne tıpatıp uygundu ve cömert bir rüşvet karşılığında Viyanalı bir kamu görevlisinden alınma yasal bir belgeydi. Viyanalı kamu görevlisinin fazla seçeneği olmamıştı. İsteği reddetmesi cesedinin Tuna'da yüzmesi anlamına gelecekti. Pasaporttaki ad sahibini Bruno Neumann olarak tanıtıyordu. Fakat bu da bir çeşit şaka olmalıydı. Çünkü Neumann yeni adam anlamına geliyordu. İsim elbette sahteydi. Adam dünyanın en korkulu organize suç örgütlerinden Sırp mafyasının üyesiydi. Gerçekte adam Yugoslavya'nın yeraltı dünyasını yöneten 5-6 ünlü karanlık aileden biri olan Arkov klanının reisi Ivan Arkov'un tek oğlu Boris Arkov'du. Ivan'ın asla zekasıyla öne çıkmayan oğlu her zaman kaba kuvveti, kurnazlığı ve şiddeti yeğliyordu. İşe babasının 80'li yıllarda gaddarca bir etkinlikle yürüttüğü sigara, petrol ve uyuşturucu kaçakçılığıyla adım atan Boris Arkov, yaşlı Arkov'un güvenilir yardımcılarından biri olmuş, klan için kanunun yani mafyanın sadakat kuralının ve BESA'nın yani gizliliğin önemini kavramış, bu ikisinden kesinlikle ödün vermemişti. Interpol'ün ve tüm Avrupa ülkelerinin arananlar listesinde yer alan Arkov'un 90'larda Yugoslav İç Savaşı sırasında babasının örgütü adına işlediği suçlar sarsıcıydı. İşkence, etnik temizlik, soygun, cinsel şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, cinayet. Savaş nihayet sona erdiği zaman mafyanın kasalarında savaş döneminin şiddet olaylarından kazanılmış ve Interpol'ün 5 milyar dolar olarak tahmin ettiği bir servet bulunuyordu. Kısa süre sonra aileler arasında çoğu kez savaş ganimetinin bölüşülmesi konusunda anlaşmazlıktan kaynaklanan ve Belgrad sokaklarını kana bulayan tehlikeli silahlı çatışmalar, bombalamalar ve cinayetler patladı. Yeni Başbakan Zoran Cinçiç, organize suç örgütlerine karşı topyekün savaş ilan edip mafya tarafından öldürülünce sıkı önlemler uygulanmaya başlandı. Alınan önlemler savaş kârlarıyla zenginleşmiş çete reislerine yayılma politikasının zamanının geldiğini göstermenin dışında gerçekte hiçbir şeyi değiştirmedi. Klan patronlarından birinin dediği gibi, Sırbistan bu kadar çok timsahı barındıramayacak kadar küçük bir havuzdu. Birleşik Devletler, Güney Amerika, Avrupa, İskandinavya ve Avustralya kısa zamanda bu uluslararası yayılmacılık planının bir parçası, acımasızlığı, cüretkârlığı ve örgütlenmesiyle Cosa Nostra ve Rus mafyasıyla boy ölçüşmeye hazırlanan bu yeni imparatorluğun ileri karakolları oldular. Balkanlara bağı olan bu ileri karakollar hala savaş suçları nedeniyle aranmakta olan gangsterler içinde sığınılacak liman görevi gördü. Yeni belgelerin, sahte geçmişlerin ve bazen plastik cerrahinin yardımıyla yabancı topraklarda ama kendi klanlarının güvenliğinde yeni hayatlara başlayabiliyor, kanun ve BESA sayesinde kovuşturma korkusu yaşamıyorlardı. Boris Arkov'un uçağı aynı gün öğle vakti Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanına indi. Arkov da hala aranıyor olmasına rağmen Avusturya pasaportuyla görevlinin hiç dikkatini çekmeden kontrolden geçti. Gelen yolcular bölümünün kapısında onu karşılayan iki koruma, güçlü kuvvetli iki gangster Arkov'u kendisini bekleyen bir Mercedes'e götürdü. Birisi küçük valizini bagaja yerleştirirken Arkov da arabanın arka koltuğuna rahatça yayıldı. Kilitli evrak çantasına yapışarak geçen 8 saatlik uçak yolculuğunda yorulan bacaklarını uzattı. Kısa bir ziyaret olacak, ertesi gün yine Amerika'ya uçacaktı. Adamlardan biri, "Yolculuk rahat mıydı Boris?" diye sordu. Arkov gözlerini ovuşturarak, "Felaket!" dedi. "Gözümü bile kırpmadım, bizim ihtiyar nasıl?" ''Seni göreceği için heyecanlı.'' Limuzin Belgrad'dan Novi Sad'a doğru yol alırken Arkov deri koltukta rahatlamaya çalıştı. Ancak gizli içeriğini bildiği değerli evrak çantasını böğrüne dayamayı unutmadı. Esnedi, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu ve gözlerini yumdu. ''Güzel, oraya varana kadar beni uyandırmayın.'' 19. Kısım New York 03.00 Karla çalışma odasında oturuyor, yağmur camları dövüyordu. 2 hafta geçmiş, zaman kavramını tümüyle yitirmişti. Korku, öfke ve ağlama nöbetlerinin altında eziliyor, kendini hiçbir şey yapamaz hissediyordu. Bazen bir uçurumun kıyısında düşmek üzereymiş gibi geliyordu. Banyo yapmak ya da otomobil kullanmak veya postayı açmak gibi en basit işler bile imkansızdı sanki. Hiçbir şey yemiyor, neredeyse hiç uyumuyordu. Telefonlarına cevap alamayan Beyiz, 3. gün ziyaretine geldi. Karla'nın görüntüsünden ürkerek eve yerleşmeye karar verdi. Ona yemek yapmak, bakmak için. Karla 2 günde bir Doktor Leo'nun muayenehanesine gidiyordu. 5. gidişinde, "Anlayamadığım bir şey var," dedi. "Nedir?" "Bütün hatıralar zihnimde canlanmaya başladı ama Şavik'in bürosunda ne olduğunu hala hatırlayamıyorum."
"Hatırlamaya çalıştın mı?
Hem de kaç kere?"
"Daha önce de dediğim gibi bu çok şaşırtıcı. Bana kalırsa burada utanç da bir rol oynamış olmalı."
"Utanç mı?"
"Kurbanlar çok kötü tacize uğradıkları zaman genellikle utanç hisseder. Utanç çok güçlüyse zihin olanları o kadar derine gömer ki hatırlaması neredeyse imkansız olur. Bu dediğim başına gelen herhangi bir şey çok derin ve duygusal açıdan rahatsız edici ise görülür. İnsan zihni mutlak ve eksiksiz bir inkar yaklaşımı benimser." Öne doğru eğilirken parmaklarını kavuşturdu.
"Peki ya kaçışın?" "O da sanki sisli gibi."
"Anlatmaya çalış."
"Sabah erkenden annem tarafından uyandırıldığımı hatırlıyor gibiyim. Hava hala karanlıktı. Silahlı askerler kaldığımız binayı tahliye ediyorlardı. Bütün anneler üşümemek için kendilerini ve çocuklarını bulabildikleri her şeye sarıyordu. Dışarısı soğuktu. Ben...
Doktor Leon genç kadını yumuşakça "devam et" diye yüreklendirdi.
"Luca'nın sarılmasına yardım ettim. Ateşten tir tir titriyordu. Annem onu kucağına aldı ve askerlerden kaçmak için bazı koridorlardan binanın boş bir bölümüne gittik."
"Yalnız mıydınız?"
"Hayır, sanırım yanımızda bir de yaşlı kadın vardı."
"Adı Alma olan kadın mı?"
"Bilmiyorum, olabilir."
"Lütfen devam et."
"Yavaş yavaş canlanıyor. Top ve tüfek seslerinin yaklaştığını hatırlıyorum. Patlamalardan yer sarsılıyordu. Bu annemin bizi almaya emanet ettiğini ve yanımızdan ayrıldığını hatırlıyorum. Saklanmak, ardından da cepheye doğru kaçmak istiyordu."
"Nerede saklanacaktınız?"
"Daha önce nöbetçilerin kirlilerini almaya gittiğimiz bir çeşit depo olarak kullanılan bir odada. Sanırım hademe odasıydı." "Evet, öyleydi. Yanımızdan ayrılırken annemin yüzündeki ifadeyi de hatırlıyorum."
"Ayrılırken mi?" Şavik ve adamları herkesi bir araya topluyordu. Neden bilmiyorum ama annemin diğer tutsakların yanına gitmesi gerekti. Ama benim ve Luca'nın bulunmasını istemiyordu.
Sözünü bitirince durakladı.
Öylesine umutsuz görünüyordu ki acı çekiyordu. Sanki bizi bir daha görmeyecekmiş gibi.
Başka?
Yok. Ondan sonrası tümüyle sisli.
Doktor Leon masasının arkasına geçti ve içinden günlüğü çıkardı, siyah klasörü açtı. Günlükte sözü edilen Alma Dragovich adlı o kadın, onunla ilgili bir şey hatırlıyor musun?
Biraz ama hala karma karışık.
New York Times'ta Bosna'daki tecavüz kamplarıyla ilgili bir söyleşide bir Alma Dragovich'ten bahsediliyor. Senin geçmişini bildiğim için söyleşiyi büyük bir dikkatle okudum. Senin dışında şeytan tepesinden canlı olarak kurtulmuş tek kişi olduğu anlaşılıyor.
Klasörden bir kupür çıkarıp uzattı.
Aynı Alma Dragovich olmasının çok muhtemel olduğunu düşündüm. Bu mülakatı yapan gazeteciyi bulup Alma'nın yerini öğrenebilirsen belki sana yardımcı olabilir. Tabii kadın hala hayattaysa. Karla kupürü eve götürdü. Alma Dragovich'in fotoğrafı yoktu. Sadece dikenli tellerle çevrili bir kamp ve tellerin hemen arkasında da umutsuzlukları yüzlerinden okunan kadınlarla çocuklar. Makalenin başlığı tecavüz kampında dehşet. Kurbanlar 20 yıl sonra bile aynı dehşeti yaşıyordu. Ve Max Schein tarafından yazılmıştı. Öykü kadın ve çocuk tutsakların Sırp tecavüz kamplarında karşılaştıkları vahşete ve insanlık dışı koşullara odaklanıyordu. Hayatta kalanlar arasında intiharlara ve zihinsel hastalıklara ne kadar sık rastlanıldığına, Alma Dragovich hakkında şeytan tepesinden meşhur tecavüz kampından hayatta kalan bilinen tek kişi olduğu ve ruh sağlığının çektiği çileden etkilendiği dışında fazla bilgi yoktu. Kadın kamp nöbetçilerinin tacizine ve tecavüzüne uğradığını iddia ediyordu. Carla New York Times'a telefon edip Max Schein'i istedi.
Maalesef Mr. Schein bir röportaj için Chicago'ya gitti.
Ne zaman döner?
Pazartesi bir daha deneyin.
İkinci haftanın sonuna doğru bir çeşit normalleşme hissetti. Onunla birlikte de annesiyle babası, onların yaşadıkları ve kendi gizli hayatı hakkında bilgi almak için doymak bilmez bir ihtiyaç. İnternetteki kısa bir aramanın ardından kayıp savaş kurbanları konusunda çalışan başlıca kurumun Saraybosna merkezli Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu olduğunu öğrendi. Bayes'in komisyona DNA'sının verildiği konusundaki teminatına rağmen bir de bizzat başvurmak istedi. Komisyonun çalışma saatlerini kontrol etti. Saraybosna 6 saat ileriydi, numarayı tuşladı. Sesinden meşgul olduğu belli, İngilizce konuşan bir kadına bağlandı.
Kayıp akrabalarınızı aradığınızı söylemiştiniz değil mi?
Annem, babam ve erkek kardeşim.
Olabildiğince basit konuşarak elinden geldiğince açıklamaya çalıştı. Bu arada DNA'sının Bayes tarafından yıllar önce komisyona ulaştırıldığını söylemeyi de unutmadı. Kadın sıcak bir sesle, ''Hala hayatta olsalar yerleri bugüne kadar mutlaka belirlenmiş olurdu.'' dedi. ''Ama hiç belli olmaz. Ağa takılmayanlar da var ve savaş kurbanı olduğu sayılan aile üyelerinin savaştan 10 yıllarca sonra ortaya çıkabildikleri biliniyor.''
İçini çektikten sonra yine de bunca yıl sonra bile yeni toplu mezarlar buluyoruz diye ekledi. Aslına bakarsanız kısa süre önce Omarska'nın yakınında bulunan ve uzmanlarımızın halen üzerinde çalıştığı yeni bir toplu mezar bulunduğunu biliyorum.
Benim adıma bir kontrol edebilir misiniz?
Tabii, bütün bilgileri alabilir miyim?
Luca'nın tam adı ve doğum tarihi de dahil bildiği her şeyi kadına anlattı. Ailemin başına ne geldiğini öğrenme ihtimalin var mı sizce?
Hiçbir şey söyleyemem ama özellikle kardeşiniz konusunda Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç veya Kızılay gibi başka kurumlarda bir kayıt olup olmadığını tekrar araştırmaya değecektir.
Neden?
Hayatta kalmayı başarabilen çok sayıda küçük, öksüz yetim vardı. Bazıları için koruyucu aileler bulundu ya da bakabilecek akrabaların yanlarına yerleştirildiler. Zihinleri savaş nedeniyle kötü etkilenmiş ya da ağır yaralanan kimileri hala devlet kurumlarında ya da kilise veya hayır kuruluşlarınca yönetilen misafirhanelerde. Bakalım bir şey bulabilecek miyim?
Teşekkürler.
Uzun sürebilir. Bu aralar çok yoğunuz ama size döneceğim. Pazartesi New York Times'a bir daha telefon etti. Max Shine'ı isteyince bağladılar. Huysuz bir erkek sesi duydu.
Shine.
Mr. Shine, adım Carla Joran. Evlilik soyadını kullanmamaya karar vermişti. Shine, Can'ın ölümünün duymuş olabilirdi ve Carla bu konuyu bir gazeteciyle konuşmak yanlısı değildi. Yazdığınız bir makale nedeniyle arıyorum sizi.
Öyle mi? Hangisi? O kadar çok makale yazdım ki.
Kadın tecavüz kampları kurbanlarının olaylardan 20 yıl sonraki durumları. Orada Alma Dragovic adlı bir kadından bahsediyordunuz. Sizinle onun hakkında konuşmak istemiştim.
Sanki adam konuyu zihninde evirip çeviriyormuş gibi bir sessizlik oldu.
Öyle mi? Neden?
Ben de Şeytan Tepesi kampının çocuk tutsaklarındandım, Mr. Shine. Alma Dragovic'i oradan tanıyorum, ona ulaşmak istiyorum.
Yeni ve daha uzun bir sessizlikten sonra, ''Nereden arıyorsunuz?''
''Long Island'dan.
8. caddedeki New York Times binasını biliyor musunuz?''
''Biliyorum.
Hemen yakınında Coffee Pot adlı bir kahve var. Saat 5'te orada buluşsak?''
13. ayının sonu. Sayfa 150.